Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler. Küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Sefa Aktan iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Yeniden birlikteyiz. Gündem yoğun. Hem uluslararası gündem yoğun hem de Türkiye gündemi yoğun. Türkiye'de önümüzdeki pazar ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Geçtiğimiz hafta birinci tur seçimleri yapılmıştı. Uluslararası gündem aslında yoğun. Ülkemizi, bölgemizi ilgilendiren en önemli meselelerden bir tanesi Suriye'nin Arap Ligi'ne davet edilmesinden sonra
evet.
Geçtiğimiz günlerde Cidde'de yapılan Arap Ligi zirvesinde Esad'ın katılımıydı. Hakikaten ilginç bir dönem. Bunun detaylarını konuşalım çünkü bu Türkiye'nin Suriye politikasını da etkileyecek bir süreç. Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme süreci var. En son Dışişleri Bakanları bir araya gelmişlerdi biliyorsun Moskova'da. İran, Türkiye, Suriye Dışişleri Bakanları ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Oradaki maddelerle yani gündem maddeleri ve müzakerelerle aslında Esad'ın Arap Ligi'ne dönmesi bağlamındaki maddeler arasında bazı paralellikler var. Özellikle
evet.
Mültecilerin, sığınmacıların geri dönüşü konusunda Esad'a bir çerçeve ortaya koymuş oldu Arap Ligi. Tartışmalar da var. Katar'ın hala bazı noktalarda çekinceleri olduğunu görüyoruz ama bir birlik havası verildi. Öne çıktı aslında Arap Ligi'nin bu seferki toplantısı. Yine orada altı çizilen hususlardan bir tanesi Suriye hükümetinin özellikle uyuşturucuyla mücadele konusunda bir politika değişikliğine gitmesi. Ürdün'ün bundan çok rahatsız olduğunu biliyoruz. Özellikle Kaptagon ticaretinin
evet.
bölge ülkelerini artık rahatsız etmeye başladığını görüyoruz. Ve mültecilerin geri dönüşü. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmede de bu meselenin ön plana çıktığını gördük. Ve Türkiye'nin seçim gündeminde de sığınmacı meselesinin ne kadar önemli bir mesele olduğunu zaten hep başından beri söylüyorduk. Ama birinci tur yani 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları bağlamında özellikle Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun ve ona şu anda müzakere süreci içerisinde yer alan partilerin sığınmacı meselesini ön plana çıkardığını, Türkiye'nin gündeminde de bu sığınmacı meselesi olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu noktada bazı açıklamalar yaptığını biliyoruz. Bunu konuşalım, bunu detaylı bir şekilde konuşalım. Bir tarafta dursun bu. İkinci konu tabii ki G7 zirvesi. Önemli bir zirveydi. Bu zirvenin tabii ki önemi Japonya'da yapılıyor olması.
Evet.
Orada yapılınca tabii mesele biraz daha şuna odaklandı. Çin meselesine odaklandı ve orada belki de farklı bir şekilde ortaya çıkan ana konulardan bir tanesi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin'e karşı ortak bir cephe oluşturmalıyı söylemiydi ki kendisi Pekin'e gittiğinde tam tersi bir yaklaşım sergilemişti. Ve orada Avrupa'dan da ciddi eleştiriler almıştı biliyorsun Macron. Yani Avrupa'nın Çin ile ABD arasındaki mücadelede bir taraf seçmemesi gerektiğini, kendi özelliğini koruması gerektiğini ifade etmiş. Bu Avrupa'da, Fransa'da eleştirilerle karşılanmıştı. Bu da bir tarafta dursun. Oradan gelen önemli haberler de oldu. Çünkü G7 aynı zamanda ekonomiyi temel alan bir birleşim, bir grup. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu borçlanma meselesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin temerrüte düşme ihtimali,
evet.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili beklentiler gibi hususlar Amerikan ekonomisinin de dünya küresel ekonomiyi etkileme potansiyelinin olduğunu, orada da işlerin çok iyiye gitmediğini görüyoruz. Bakalım burada nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacağız. ABD'den yapılan açıklamalar var. Ama bir başka önemli husus var. Tabii Ukrayna meselesi gündemden düşüyor gibi ama bir taraftan da sahada hareketlilik var. Ruslar kayıp vermeye devam ediyor ama geçtiğimiz hafta Bahmut'ta adeta yani Rusya uzun süren belki de oradaki savaşı sonrasında bir galibiyet ilan etti. Ama geriye ne kaldı peki bu galibiyetten? Yıkılmış bir şehir kaldı. Wagner grubu çok etkiliydi. Wagner grubunun açık bir başarısı vardı. Bu sırada Zelenski birçok ülkeyi ziyaret ediyor. Gördün sen de biliyorsun
G7'ye
bunları.
de
G7'ye
katıldı.
de dahil oldu. Almanya'ya gitti, Hindistan'a gitti, birçok başkenti dolaşıyor. Diplomatik desteği hala var ama sahada bir tür karşı atağa geçme konusunda henüz yeteri desteği toplayamamış durumda. Ama şu önemliydi, geçtiğimiz haftanın yine önemli başlıklarından bir tanesi F-16'ların verilmesi konusu. Biden yönetimi Rusları hedef almamak, yani Rusları kendi toprağından
Evet, ama
hedef
şartıyla
almama şartıyla, garantisiyle F-16'ların verilebileceği
G7 ülkeleri de buna destek oldu ve
destek
taahhütte
verdiler.
bulundular.
Kim hangi üye ya da NATO üyesi, Avrupa üyesi ülke kendi envanterinden bunları verecek? Amerika ne kadarını verecek? Bu da tartışmalar arasında. Tabii ki seçim, bu da önemli başlıklardan bir tanesi. Önümüzdeki pazar Türkiye kritik bir seçime gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turda ezici bir şeyle, farkla
Üstünlük elde etti.
kazandı. Hem parlamentoda Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 milyon bir oy farkla ikinci tura avantajlı gidiyor. Bazı önemli konular var: terörle mücadele, sığınmacıların geri dönüşü meselesi. Belli ki önümüzdeki haftaki seçimin ana belirleyici unsurları olacak. Burada da ne bekliyoruz, ne görüyoruz, kim ne söylüyor? Bunu nasıl analiz edebiliriz? Özellikle bizleri yurt dışından, Türkiye dışından takip eden dinleyiciler açısından ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. İstersen senin
Evet.
değerlendirmeni alarak başlayalım. Suriye'de bu son yaşanan süreç, Esad'ın tekrar Arap Ligi sandalyesine oturması, masasına oturması ne anlama geliyor? Bundan sonra ne
Evet.
beklemeliyiz?
Aslında bu çaba uzun süredir devam ediyordu. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Esed'i yeniden Arap Birliği'ne dahil etme çabasındalardı. Yine Cezayir gibi, Tunus gibi ülkeler de buna destek veriyordu. Ancak Katar'ın burada bir vetosu söz konusuydu. Ancak Katar emiri de ikna edildi ve nihayetinde Esed yeniden Arap Birliği'ne dönmüş oldu ve burada bir konuşma da yaptı. Bu konuşma sırasında aslında Türkiye'yi de yine hedef alan bazı açıklamaları da oldu. Bunu tabii Türkiye not etti. Ya yani temelde Esed rejimini yeniden sistem içerisine dahil etmeye yönelik bir şey var. Hareket tarzı var Arap ülkelerinde. Batılılar buna karşı pozisyon almışlar. Yani çok bunu desteklemiyorlar ama ciddi
Ama
bir
engel
kırmızı
de,
çizgi de
evet,
artık eskisi gibi
koymuyorlar.
oluşturmadılar. Ya şu çok açık, zaten artık Suriye İç Savaşı'nın bitmesi gerektiği. Bu kaybet kaybet sarmalından tüm taraflar çıkmak istiyor. Yeniden ülkede bir istikrar oluşturulması arzu ediliyor. Esed rejimi, sen de ifade ettin, bu narko terörizmi de
Evet.
çok etkili şekilde kullandılar. Hem kendilerini finanse etmek için milyarlarca dolarlık bir pazar oluşmuş durumda, hem de Arap ülkelerini kaptekon ticareti üzerine rahatsız ederek kendisiyle angajman
Hem de
içerisine
sağdaki milis
girmeye,
unsurları da
tabi onları finanse
destekliyorlar tabii.
ediyor.
Savaşı
Ciddi bir
finanse ediyor.
pazar oluşmuş durumda. Bu önemli çünkü rejimin şu anda ekosistemi aslında çökmüş durumda. Yani sürdürülebilir bir ekonomi modeli yok. İnsanlar ciddi anlamda açlık içerisindeler. Alım gücü kalmadı. Suriye lirası her geçen gün daha fazla devalüe oluyor. Kendi kendine yeten bir gıda güvenliği, enerji güvenliği söz konusu değil. Ülkenin zaten %30'u PKK'nın kontrolünde. Bir kısmı yine Türkiye'nin nüfusu altında. Yönetilemez. Altyapısı, üst yapısı yok olmuş bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi Arap Birliği'ne, evet, Esed geri döndü. Tekrardan siyasi bir aktör olarak kendini öne çıkartıyor. Ama mevcut durumunda sürdürülebilir olmadığı çok açık, bir siyasal çözüm gerekliliği kendini gösteriyor. İşte burada Türkiye'nin Rusya ve İran'la birlikte yürüttüğü süreç anlam kazanmış durumda. Bu başarıya ulaşabilir mi? Seçimden sonra tarafların pozisyonlarını revize etmesini bekleyeceğiz tabii. Esed rejimi Türkiye'deki seçimleri de göz önüne bulundurarak çok net elini ortaya, aslında kartlarını açmamıştı. Şimdi anlamlı şekilde eğer pozisyonundan taviz verip bir revizyon yapacaksa, Türkiye ile anlaşma zemini o zaman oluşabilir. Türkiye'nin beklentileri çok açık. Yani başta terörle mücadelede ortak pozisyon almak, mültecilerin geri döneceği şekilde istikrar alanları oluşturup altyapı ve üst yapının inşa edilmesi ve tabii siyasal çözüm süreci. Bunun içinde muhaliflerin de içerisinde entegre edileceği bir yönetim modeli, yeni anayasa yapımı, yeniden seçimlerin olması gibi meseleler var karşımızda. Bunlar konusunda çok iyimser değilim açıkçası. Rejim bu konularda. Belki Rusya'nın, İran'ın, Yeni Körfez bloğunun baskılarıyla çeşitli hamleler yapabilir ama kendi iradesiyle çok fazla taviz vererek muhaliflerle anlaşma eğiliminde olduğunu düşünmüyorum. Ama kendi adına büyük meydan okumaları ve çıkmazları da var. Mevcut açıdan kendi kontrol ettiği bölgelerdeki halkın işte gıda güvenliğini dahi sağlayamayacak duruma düşmüş noktadalar. Uluslararası yaptırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Toprakların önemli bir kısmı kontrol dışında. Enerji kaynakları, su havzaları, tarım alanları, büyük ölçekte rejimin kontrolü dışında. Dolayısıyla büyük sorunlar da var. Bu anlamda, bu sorunlar bağlamında bir kazanım elde etmek istiyorsa da Türkiye ile yürütülen bu müzakerelerde bir ortaklaşmalı ve birlikte hareket edeceği zemini üretmeli. Nihayetinde bu Fırat'ın doğusunda da bir PKK devleti tehdidiyle karşı karşıyayız. Bunu devamlı gündeme getiriyoruz. Şu anda Amerika'nın güvenlik şemsiyesi altında PKK kurumsal bir yapı oluşturarak işte Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi adı altında devletleşme çabasında. Bu kalıcı hale de gelebilir eğer buna uzun süre yatırım yapılmaya devam edilirse. Dolayısıyla bir an önce rejimin de Türkiye ile ortak bir noktada aslında anlaşarak bu tehdidi birlikte bertaraf etmesi gerekir. Ama dediğim gibi farklı perspektifle rejimin hareket tarzını dediğimizde kendi iradesiyle çok adım atacakmış gibi görünmüyor. Evet. Burada Rusya, İran, Körfez ülkelerine de ciddi görev düşüyor. Rejim üzerindeki gücünü, etki güçlerini kullanarak, baskı yaparak masada daha anlamlı şekilde hareket etmesi, sağlanması gerekiyor. Şimdi, aksi halde çok bir yere varılmaz diye düşünüyorum.
Bu Suriye meselesinden devam edelim. Biraz içerideki seçimlere de bağlayalım. Çünkü önemli bir dönüm noktasına doğru gidiyoruz. Mülteci meselesi, evet. Sığınmacı meselesi, geçici koruma statüsü altında Türkiye'de olanlar. Şimdi bunu biraz açalım. Muhalefetin Türkiye'de rakamlarla ilgili çok spekülatif, hatta manipülatif, doğru olmayan içerikleri toplumla paylaştığını. Birincisi bu. Burada gerçek rakamlar ne? Neyle karşı karşıyayız? Evet. İkincisi, geri göndermenin çok popülist bir politikaya kurban edildiğini ve sanki çok kısa bir sürede bir sihirli bir değnekle dokunarak Türkiye'de yaşayan sığınmacıların geri gönderilebileceği gibi hususlar var. Ve üçüncüsü de bu, buna nasıl yaklaşılmalı? Yani bu meseleyi çok objektif, rasyonel, Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde nasıl ele almak lazım?
Ya bir defa rakamlar üzerinden ilk başta konuşalım. Faktler üzerinden.
Evet. Yani şu gerçek anda muhalefetin ve
Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 13 milyona vardırılmış Suriyeli sayısı elbette yok. Bu tamamen manipülasyon ve halkı kışkırtmaya, onları manipüle etmeye, korkutmaya yönelik bir siyaset tarzı. Maalesef bir aslında nefret dili de aynı zamanda. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Şu anda Göç İdaresi daha birkaç hafta önce resmi istatistikleri yayınladı ve Türkiye'deki mevcut koruma statüsü altında bulunan Suriyeli sayısı 3.380.000 rakamını verdi. Bu devletin kendi resmi rakamı ve bu konuda devletin verileri de çok güvenilir. Çünkü bu insanlara belli anlamda yardım yapılıyor. İkamet bilgileri var, kimlik kartları söz konusu. Uluslararası yardım geliyor.
Kayıt altına
alınmış gelen yani. Fonlar var. Dolayısıyla bu rakamı az göstermek Türkiye'nin lehine de değil. Hani hep iddia var ya, Türkiye bunu gizliyor mu? Aslında 6 milyon, 7 milyon, 10 milyon ama Türkiye bunu 3 milyon gösteriyor. Bunu Türkiye neden yapsın? Avrupa Birliği ile yapılan müzakereler sonucu yapılan bir anlaşma var ve hem Birleşmiş Milletler'den, Avrupa Birliği üzerinden bu göçmenler, sığınmacılar için Türkiye belli bir rakam alıyor ve bunları kartlar üzerinden bu insanlara dağıtıyor. Dolayısıyla rakamlara güvenmek gerekiyor ve Türkiye'nin de lehine gerçek rakamları ortaya koymak. Son özellikle bir yıllık eğilime baktığımızda sayının gittikçe azaldığını görüyoruz. Yani daha önce 3.6, 3.7'ye kadar çıkmış bir rakam. Şu anda 3.3 milyonlara kadar düştü. Bunun sebebi öncelikle Türkiye'nin askeri harekatlarla terörden temizlediği ve güvenli alanlar oluşturduğu bölgelerdeki istikrar ve o bölgeler, insanlar kendi topraklarına kısmen geri dönüyor. Bir kısmı da Avrupa'ya hala geçmeye, Batı dünyasına geçmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu rakamın artık artmadığını, Türkiye'deki doğum oranlarına rağmen artmadığını, gerilemeye başladığını görüyoruz. Bu Türkiye açısından sorunu yönetmek açısından anlamlı, önemli. Şimdi evet, hala Türkiye'nin kaldıramayacağı kadar çok sayıda Suriyeli Türkiye'de yaşıyor mu? Yaşıyor, doğru. Bu sorunu rasyonel şekilde çözmeli miyiz? Çözmeliyiz. Bunun için benim öngördüğüm, yani uzun yıllar Suriye çalışan biri olarak söylüyorum. Bir defa Türkiye'nin mevcut kontrol ettiği güvenli alanları daha da genişletmesi gerekir.
Güvenli yani, alanları evet, genişletmesi
bunun için de yani terörle askeri mücadele, askeri harekatlarla PKK'nın elinde bulundurulan işte Manbij, Aynul Arab, Kamışlı gibi bölgelere yönelik olası askeri harekatlar sonrası bu bölgelerde güvenli bölgeler oluşturduğunuzda 1 milyona yakın mülteci bu bölgelere yerleştireceğiniz bir alan oluşuyor. İkincisi ise müzakereler yoluyla. Yani şu anda işte Rusya, İran rejim ve Türkiye'nin yürüttüğü bu müzakerelerde belli bir sonuç olursa, özellikle Halep'in yeniden Türkiye tarafından inşası uluslararası bir finansmanla ve bu bölgelerde Türkiye'nin garantörlüğünde mültecilerin geri dönmesi söz konusu olabilir. En az 1 milyon kişinin de Halep'e geri dönme ihtimali var. Dolayısıyla Türkiye'den yaklaşık 2 milyon kişilik bir mültecinin Suriye'ye yeniden döndüğü bir denklem artık geriye kalanların da yönetilebileceği bir alan olur. Çünkü bir kısım Suriyelilerin de dönmesi zaten gerekli değil. Çünkü onlar Türkiye'ye entegre olmuş durumdalar. Burada sosyoekonomik kültürün, ekosistemin bir parçası haline gelmişler. Türkiye'ye bir değer üretiyorlar. Türkiye'de bir karşılıkları da var. Çalışıyorlar, iş gücüne ciddi katkıları var. Dolayısıyla 2 milyon kişilik bir kesimin bu çerçevede Suriye'ye gönderilmesiyle de belli bir takvim içerisinde geriye kalanların da Türkiye'nin sosyokültürel sisteminde, ekosisteminde çok rahat bir şekilde barınabileceklerini, Türkiye'ye yük olmaktan ziyade tam tersi katkı sunacakları bir dinamik de oluşabilir. Ancak tabii şu anda seçim atmosferinde maalesef bazı siyasi pozisyonlar bu yabancı düşmanlığından, mülteci meselesini manipüle ederek, olduğundan kat kat bir fazla göstererek, halkı da kışkırtarak siyasi kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Şu anda ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığını da esefle kınıyorum. Çünkü oy kazanabilmek, işte seçimlerde daha fazla etkinlik kurabilmek adına olan bir sorunu çok daha kışkırtacak bir şekilde politika izliyor. Bu da mültecilere yönelik bir nefret suçuna dönüşebilir. Bazı şiddet eylemleri yaşanabilir. Keza işte bu Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'la da benzer bir protokol yapmak üzere şu anda çaba içerisindeler. İşte 13 milyon Suriyeli mülteci iddiasında bulunuyorlar ve mültecilerin seçim sonrası ivedilikle zorla
gerekirse
geri göndereceğiz. Bu zaten uygulanabilir. Hukuka aykırı, insan haklarına aykırı, Türkiye'nin demokratik kültürüne aykırı, İslami değerlere aykırı, nereden bakarsanız
İnsancı
bakın yanlış.
Değil, değil
İnsani şey değil ve mümkün de değil. Yani siz Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli cebren Suriye'nin neresine göndereceksiniz? Zaten sizin askeriniz orayı kontrol ediyor ve bu bölgelerde 2 milyon yakın insan yaşıyor. O bölgelerde ev yok, insanların kalacağı yerler yok. Sen cebren bu insanları nereye göndereceksin? Zaten teknik olarak mümkün değil.
Göndersen bile aynı, başka bir dinamik
aynı muhalif lider Kılıçdaroğlu aynı zamanda Suriye'den asker çekeceğini de söylüyor.
Bu da tam tersi etki yapacak.
Yani şu analizi yapmıştım ben. Türkiye'de şu anda 13 milyon Suriyeli yok ama eğer siz ordunuzu, TSK'yı Suriye'den hızla geri çekerseniz, PKK orada devletleşirse, rejim bölgeleri ele geçirirse, o zaman 13 milyon Suriyeli ile karşı karşıya kalırsınız. Yani Türk ordusunun şu anda denklemden çıktığı anda milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye kaçmaya başlayacak ve bunun önüne de geçmeniz mümkün değil.
Yeni bir mülteci dalgası oluşacak.
Ve o zaman milyonlarca insan Türkiye'ye sığınacak. Bu tehdidi de çok rasyonel bir şekilde görmek gerekiyor. Dolayısıyla şu anki seçim atmosferinde bu mülteci meselesinden nemalanmaya çalışan aktörlerin söyledikleri şeyler hiçbir şekilde gerçeğe tekabül gelmiyor.
Burada maalesef herhalde şöyle bir tezat durum var değil mi? Mülteci meselesini ve sorununu çözmekle terörle mücadele politikanızın doğrusal orantılı olması
tabii
lazım. Yani terörle mücadele etmeden veya PYD, YPG'ye bir pozisyon, askeri ve siyasi bir karşı pozisyon üretmeden bu sorunu çözmeniz mümkün değil. Yani birini bırakıp kesinlikle birine odaklansanız bu sefer senin dediğin senaryo gerçekleşmiş olacak. Türkiye'nin askeri varlığının bölgede zayıflaması, PYD'nin alan açılması, diğer askeri grupların PYD ile çatışmaya başlamasına sebep olacak. Bu durumda sivil alanlardaki çatışmanın artmasına ve buradaki insanların hareketlenip daha güvenli gördükleri, yani Türkiye'ye
ya Türk ordusu güvenli bölgelerden çekilince o bölgeyi Suriye yani muhaliflerinin tek başına zaten tutmaları
mümkün
değil.
Bir de bunun
İdlib
ayağı var tabii.
İdlib'de de şu anda 3,5 milyona yakın insan yaşıyor ve oradan da ciddi anlamda rejimin başlatacağı bir harekatla Türkiye yönelik ciddi bir mülteci akını olacaktır. Dolayısıyla bu çok açık. Yani şu anda Türkiye'deki güçlü siyasi irade ve TSK'nın Suriye'deki varlığı bu mülteci meselesi bağlamında da Suriye'nin geleceği toprak bütünlüğü açısından ve dolayısıyla Türkiye'nin ulusal güvenliği ve toprak bütünlüğü açısından da hayati derecede önemli. Bu konudaki politikanın değişmemesi, tam tersi daha da güçlendirilerek asker harekatlarla güvenli bölgelerin oluşturulması ve buralara mültecilerin yerleştirilmesi gerekiyor.
Evet, peki. Şimdi seçime yönelik tabii başka konular da var. Özellikle terörle mücadele noktasında da bazı hususların analiz edilmesi lazım. Yani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında bir terörle mücadele tartışması var son
evet
dönemlerde. İşte ben daha iyi terörle mücadele ederim, sen terörle daha iyi mücadele edemezsin gibi. Burada nasıl bir tablo var? Ve bu nasıl etkileyecek?
Yani tabii Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda çok ağır bir yenilgi aldı. Yani farkla kazanacağını ilk turda iddia ederken buna yönelik kamuoyu anket şirketlerini de manipüle edip bir algı mühendisliği yaparken bir anda 2,5 milyon geride %44 civarında oy alabildi ve meclisi de kaybetti. Tabii bundan sonra bir anda politika değiştirdi ve bu 10 günlük süreçte milliyetçi dalgaya oynamaya çalıştı ve bu bağlamda da kendisinin aslında terörle işbirliği yapmadığını, tam tersi terörle gerçekten mücadele edecek kişi olduğunu üzerine yatırım yaptı. Ama bunu yaparken bir yandan da PKK liderleri hala çıkıp her gün açıklamalar yaparak kendi üzerinde etkili olduğu seçmeni Kılıçdaroğlu lehine oy vermeye yönlendiriyor. HDP ve YSP tüm gücüyle Kılıçdaroğlu için oy istiyor. Dolayısıyla ciddi bir tezat söz konusu. Bu bir tabii dilemma üretiyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu milliyetçilik söylemlerinin de altını boşaltıyor. Sahici olmadığını gösteriyor. İnsanlar da seçmenler de buna güven duymuyor. Tabii bu anlamda Sinan Oğan meselesi gündeme geldi. Burada ikinci tur açısından kendisini bir kingmaker olarak sundu.
Kral yapıcı.
Evet, %5'lik oy üzerinden kralı belirleyen, yani yeni cumhurbaşkanını belirleyecek aktör gibi konumlandırdı. Bu biraz iddialı bir çıkış açısıydı ama Kılıçdaroğlu bu desteğe ihtiyaç duydu ve o anla görüşme yaptı. Ardından Ata İttifakı'nın bileşenleriyle görüştü. Uzun süre bekledi. Ama Sinan Oğan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştü ve bu terörle mücadele meselesi, işte Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik jeopolitik strateji, savunma sanayi ve meclisteki istikrar bağlamında Sinan Oğan bir karar aldı ve Sayın Erdoğan destekleme kararı aldı. Bu da milliyetçilik bağlamında Sinan Oğan'ın dahi Kılıçdaroğlu'na güvenmediğini, işte söylemlerinin karşılığı olmadığını gösteren diğer bir meseleydi. Bu aynı zamanda mülteci meselesinin yönetilmesi açısından da Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan desteği anlamlıydı. Çünkü o an çok fazla bu mülteci meselesini oynayarak aslında bir nevi milliyetçilikle birlikte oy almış bir isimdi. Şimdi seçimler sonrasında bu yabancı düşmanlığı, nefret hatta içeren bir kamuoyu da oluşturulmaya çalışıldı mültecilere karşı. Sinan Oğan'ın böyle Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan desteklemesi bu sürecin daha rasyonel yönetilmesi açısından bir fırsat bence sunuyor. Erdoğan bu anlamda Sinan Oğan'a çeşitli misyonlar da yükleyebilir. Bu açıdan da anlamlı. Ama terörle mücadele bağlamında dediğim gibi Kılıçdaroğlu hiç güven vermiyor. Burada HDP, YSP ile bir angajmana gittiği çok açık. İşte kayyumlarla ilgili vaatlerden tutun da Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından ve diğer PKK mensubu terör mensuplarının serbest bırakılmasına kadar çeşitli vaatler verildi. Birçok yerde HDP, YSP ile ortak mitingler düzenlendi, Van başta olmak üzere. Ardından da biz aslında PKK ve HDP ile bir ilişkimiz yok, bir anlaşma yapmadık, angajmanımız yok. Biz aslında Türkiye'de milliyetçiliği temsil eden pozisyondayız gibi bir dil benimsedi. Bunun da ben iyice ters yapacağını, nihayetinde oy oranının daha da düşeceğine inanıyorum açıkçası.
Evet, peki son 3 dakikamız. İstersen Ukrayna'daki gelişmeleri değerlendirelim. Bakhmut'un düşmesi, Rusların kontrolüne geçmesi ne anlam ifade ediyor? Daha şiddetli bir çatışma dönemine mi giriyoruz yoksa müzakereye dönüş
olabilir mi? Çok bir anlamı yok bence. Çünkü uzun süredir orada zaten kuşatma altındaydı. Wagner özellikle tüm gücüyle orada bir agresif bir şekilde kendini de göstermeye yönelik bu Rusya içindeki işte konvansiyonel orduyla Wagner arasındaki çatışmanın da bir yansımasıyla gücünü göstermeye çalıştı. Çok ağır kayıplar vermeye göze
orada
alarak.
Yani tartışma şuydu, Rusya ordusu mu?
Evet, Wagner mi daha etkili? Diye. Ve orada birbirleriyle de dalaşıyorlardı aslında. Putin'in nezdinde daha önemli kendilerini kılmaya çalışıyorlardı. Prozgin devamlı açıklamalar yapıyordu hatta.
Evet, Wagner'in başındaki kişi.
Dolayısıyla bu açıdan da anlamlıydı ama dediğin gibi Bahmut da tamamen yıkıldı. Bir hayalet kente dönüşecek ama Rusya orayı ele geçirmeyi başardı sonuçta. Bu bir başarı kendi adına. Ukrayna
ama
orada direnç gösterse de kaybetmek
çok
zorunda
kaldı.
Çok
ciddi bir kaybı var.
Tabii. Yani şey, o Pirus zaferi dediğimiz zaferlerden bir tanesi. Bahmut için değer miydi bu? Değmezdi ama sembolik anlamı ve önemi olmaya başladı. Tabii son haftalarda Rusya yine bu güdümlü füzelerle Ukrayna'ya topraklarını vurmaya başladı. Bu da önemli. Yine çeşitli Ukraynalı sabotajcılar da Rus topraklarına girerek çeşitli eylemler yapmaya başladılar. Bazı uçaklara menfetlerle saldırılar düzenlediler. Ya yani savaş bence kademeli şekilde eskale olmaya devam ediyor. Tabi bu F-16 verilmesi meselesi de önemli.
Evet,
orada G7 ülkeleri bu anlamda bir taahhütte bulundular. Ukrayna hava savunma sistemiyle birlikte işte uçak altyapısını da yeniden güçlendirmeye yönelik savaşın bu uzun süreceğini gösteren emarelerden bir tanesi. Bence önümüzdeki haftalarda ve aylarda savaş daha da eskale olabilir diye düşünüyorum. Beklentimiz de zaten hep bu yöndeydi.
Evet, peki teşekkürler Can. Teşekkür bugünkü ederim. Değerlendirmeler için. Sevgili dinleyenler, bugün Suriye'de normalleşme sürecini ve süreçlerini konuştuk. Bunun Türkiye'deki sığınmacılar üzerindeki etkisi nasıl olabilir onu değerlendirdik. Özellikle de Türkiye'nin gündemini haftaya ciddi manada meşgul edecek 28 Mayıs seçim, yani ikinci tur sonuçları bağlamında çok önemli ve Rusya'daki, Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdik. Haftaya aynı gün ve saatte özellikle de 28 Mayıs sonuçlarını değerlendirmek üzere yine karşınızda olacağız. Hepinize iyi haftalar.
Küresel analiz.